13. ayrım.
Kadınla çocuk birbirleriyle iç içe geçmiş, tek vücut olmuş gibiydiler. Neden sonra Bayram bebeği almaya kalkıştığında yine çığlık çığlığa ağlamaya başlamıştı öksüz. Elmas'ın saçlarına sımsıkı yapışmış bırakmıyordu. Elmas da sargılı elleriyle babasının çocuğu almasına engel olmaya çalışıyordu. Bayram kadının kucağına geri vermişti öksüzü. Elmas çocuğun üzerine kapanıp sallanmaya başlamıştı. İnce bir mırıltıyla bir ninni söylüyordu öksüze. Bir süre sonra kucağında uyuyakalmıştı bebe. Bayram koridora çıkıp birkaç sigara içmişti üst üste. Koğuşa döndüğünde başında bir hemşireyle bir doktor vardı Elmas'ın. Ziyaret saati tamam. Haydi ver artık onu bize. Yarın yine getireceğiz oğlunu. Oğlan da değil mi bu? Diye sormuştu hemşire Bayram'a bakarak. Başıyla onaylamıştı Bayram. Yarın yine getirirsin. Getiremem demişti Bayram. Düşünceliydi. Sonunda bilmeceyi çözdük diyordu genç doktor. Keşke imkan olsaydı da her gün görebilseydi bebeği. İyileşmesi de süratlenirdi. Pazarları paydostur. Pazarları getirem. Yatağında çırpınmıştı Elmas. Sımsıkı sarılmıştı öksüze. Kendini yaşama bağlayan tek varlığı göğsünün üzerinde sıkıyordu. Yanık ellerin acısını aldırmadan. Doğumundan itibaren emzirip sütüyle büyüttüğü, ninileriyle uyuttuğu ve canının yarısı kardeşinin ölümden kurtardığı çocuğu kimselere vermek istemiyordu. Allah kendi yavrusunu yanına alıp bunu bırakmıştı onun yerine. Baksın, büyütsün, sevsin diye. İşlediği suçun cezası böyle yazılmıştı madem, çekecekti. Eğer yaşayacaksa bir tek öksüz için yaşayacaktı. Ancak öksüze analık edebilecekse razıydı cezasını bu dünyada çekmeye. Yarın yine getirirler, emzirirsin. Bak, yemek yemezsen sütün de gelmez. Bebeni beslemek için senin de beslenmen gerekir, diyordu doktor en yumuşak sesiyle. Doktoru duydun. Bugün tepsindeki yemeklerin hepsini bitirecek olursan, oğlun yarın sabah tekrar gelecek seni ziyarete, diye eklemişti hemşire. Bayramdan yana bakarak boynunu bükmüştü Bayram. Bak, getirecekmiş işte. Yemeklerini yersen, demişti doktor. Elmas olur anlamında başını sallamıştı. Sakinleşmişti. Doktor uzanıp kollarındaki bebeği almak istediğinde çözmüştü kollarını. Çocuğunu alırlarken göz pınarlarındaki son damla yanağındaki yarayı yakarak kaymış, yüzüne düşmüştü öksüzün. Bayram koluna girip onunla birlikte yürümüştü koridorda doktor. Bugün büyük bir ilerleme, adeta bir mucize oldu. Zavallı kadın, hayata döndü oğlunu görünce. Bize niye söylemediler acaba bebesinin kurtulduğunu? Öldü diye biliyorduk. Neyse, yarın mutlaka çocuğu getirmelisin. Yoksa bugün başladığı gibi biter bu iş. Yanıtlamamıştı Bayram. Anladın mı hemşerim diye sormuştu doktor. İyileşmesi buna bağlı. Anladın değil mi? Anlamışık. Hastaneden çıktıktan sonra vilayetin yolunu tutmuştu kucağında çocuğu ile. O kapıya her gittiğinde tüm dertlerine deva bulmuştu Bayram. Türbe ziyaretine gidermiş gibi yüreğinde umutla, gönül rahatlığı içinde yürümüştü Erzincan'ın ana caddesinde yine vilayete doğru. Bayram. Bayram diye biri var mı bu koğuşta diye seslendi hemşire. Kadınlar koğuşunda hastaların yataklarına tünemiş ziyaretçileri gözleriyle tarayarak. Bayram'ın iliştiği iskemleden kalkıp bakındı. Bir kişi daha ayaklanmıştı kendisi gibi. Her ikisi de koğuşun kapısında duran hemşireye baktılar şaşkın şaşkın. Bayram'a telefon var. Kimse acele etsin. Haydi. Diğer adam yatakların arasında kapıya koştururken Bayram oturdu yerine. Öksüzü getirmişti yine Elmas'a. Her sabah erkenden geliyor, bebeği yanık kanına bırakıyor, saat 5 sularında alıp sağlık ocağına geri götürüyordu. Arada dolanıp duruyordu Erzincan sokaklarında. Ne iş bulursa yapıyordu. Bazen hammallık işi çıkıyordu. Bazen vilayetteki arkadaşları ona bir iki günlük geçici bir amelilik buluyorlardı. Yaza doğru bahçelerde çok iş olur demişlerdi. Elmas'ın hastaneden çıkacağı güne kadar idare edecekti böyle. Orada burada çalışarak, orada burada yatarak. Demin telefona giden adam geri dönmüş, ona doğru geliyordu. "Bayram sen misin?" diye sordu. "He, telefon bana değilmiş. Yanık kadının yanında duran Bayram'ı istiyor telefondaki. Sen olmalısın." Bayram telaş içinde kalktı yerinden, koridora koştu. Kim olabilirdi onu arayan? Bir yanlışlık olmalıydı bu işte. Koridorda duvara çakılmış telefona yürüdü. Koridorun ucunda sallanan ahizeyi yakaladı. Evirdi, çevirdi, dayadı kulağına. "Kimsin?" dedi. "Bayram, sen misin Lou?" "İlyas, hayırdır?" "Müteahhit herif seni soruyor. Mutlaka geçsin beni gözsün dedi. Yarın gelesin Bayram. Mutlaka gelesin." "Tamam," dedi Bayram. İlyas'ın onu hastanede bulmasına şaşırmıştı. Kapattı telefonu, Elmas'ın yanına döndü. "Elmas bacı," dedi. "Bugün oksüzü senden alıp Hatçagil'e bırakacağım. Şantiyeden beni çağırırlar. Herhal mühim bir iş var. Cumartesiye yine getirir baba oğul." "Sütü yetiyor mu Hatça'nın?" "İnek sütü verirmiş. Baskında kesilmiş sütü." "İyi kaynatsın sütü," dedi Elmas. Oğlunu göğsüne yatırıp gazına çıkarttı. Yastığının altından aldığı el beziyle yüzünü gözünü sildi. "İyi bak oğlana. Üşütme yollarda Bayram ağa," dedi. "İyice doydu şimdi. Yolda acıkırsa bir ekmek kabuğu ver gevelesin. Meraklanma bacı." Bayram otobüste kucağında öksüzle Balkarı'ya doğru giderken bir taraftan da düşünüyordu. Daha ne kadar sürdürebilecekti bu avare yaşamını? Şikayet etmeye de dili varmıyordu. Başbağlardaki insanların başına gelenleri düşündükçe. PKK baskını çok kişinin hayatını perişan etmişti. Hatça'nın kocası da köyün diğer erkekleriyle birlikte öldürüldüğü için çocuklarıyla Balkırı köyüne göçmüştü kadın. Zaten Başbağlar diye bir köy kalmamıştı artık. Yakılan 81 evden oturulmaz durumdaydı. 32 dul kadın ve 100 kadar babasız çocuk sağa sola saçılıp gitmişlerdi. Hatça Balkır'da bulmuştu kendini. Orada kilim dokuyan kadınların arasında yaşam savaşı veriyordu. Kendi çocuklarına doğru dürüst yetişemiyordu. Nerede kalmış el alemin öksüzüne bakmak. Yine de iki kuruş para gelecek diye hayır diyememişti Bayram'a. Elmas'ın yanına getirilene kadar iyi kötü bakmıştı öksüze. Hatça'nın yanındayken çocuğu görmeye uğradığında eski halinden çok farklı buluyordu oğlunu Bayram. Çocuğun suratı sümük ve pislik içinde, altı dolu oluyordu hep. Sürekli mızmızlanıyordu ayrıca. Belli ki iyi doymuyordu karnı. Bayram'ın elinden bir şey gelmiyordu. Elmas yanıklar içinde hastanedeydi o sıralar. Elmas'ın öksüzle yeniden hayata bağlanmış olması iyiydi de yaşamını alt üst etmişti Bayram'ın. Öksüz bakımsızlıktan kurtulup onu evladı gibi seven analığına kavuşmuştu ama bu kez de Bayram işinden olmuştu. Çok zor anlatmıştı derdini Hüdayi'ye. Adam haklı olarak "Bana ne senin aile meselelerinden?" diyordu. "Bak burada kaç işçi çalışıyor senin gibi. Her birinin ayrı derdi var. Bana gelip anlatıyorlar mı? İzin istiyorlar mı? Hele Bayram'ı hiç ilgilendirmemesi gereken Elmas'ın hayata döndürülme olayını hiç almamıştı kafası. Bayram'a neydi elin karısından? Yemek yemiyorsa yemesin. Konuşmuyorsa konuşmasın. Bayram nasılsa koymuştu oğlunu bir başka kadının evine bakılması için. Bu ne saçmalıktı? Hüdayi yine de Bayram'ı kovamamış, birkaç haftalık ücretsiz izin vermişti. Valinin tavsiyesiyle gelmiş olmasının yanı sıra çok çalışkan bir işçiydi. Bir kere olsun işini safsakladığını, geç kaldığını ya da arkadaşlarıyla lafa daldığını görmemişti Hüdayi. Konuşmaz, gülmez, yemez, içmez, sadece çalışırdı. Üç kişinin yaptığını tek başına yaparak. "Tamam," demişti sonunda. "Git bakalım. Söylediğim tarihte geri gelmezsen karışmam." Bayram Erzincan'a dönmüş, öksüzü getirip götürmeye başlamıştı hastaneye. Ama bunca eziyete sırf oğlunun hatırı için katlandığına emin değildi artık. Her sabah Elmas'ın kara gözlerini gördüğüne içine dolan yaşama sevinci, hiç gereği yokken yatağın yanı başındaki iskemleye çöküp oğlunun meme saatine kadar Elmas'la sohbete oturması, sağlık ocağında ona verdikleri elmaları cebinde saklayıp Elmas'a getirmesi, hayır, Bu derbeder hayata sırf çocuğunun hatırına katlanmıyordu Bayram. "Zayıflamışsın Bayram," dedi Hüdayi. "Başka bir inşaatta mı çalışıyorsun yoksa?" Başını salladı "Hayır" anlamına Bayram. Bir şey geçmiyordu ki boğazından, nasıl zayıflamasındı? Birkaç kişiyi memnun kalmadığım için çıkarttım işten. Yeni işçi almak üzereydim. İlyas, başka kimseyi almayın, ben bulurum Bayram'ı dediği için bekledim seni. Her gün hastaneye gidiyormuşsun. Santraldan hastane numarasını öğrendik. Neyse, bulundun işte. Şu çocuk işini hallet de gel çalışmaya başla Bayram Usta. Sana hem yatacak yer, hem aş, hem de para sağlayan işi nereden bulacaksın? Kısmetini tepme. Bana bir ay izin vermiştin bey. Öyleydi ama şimdi yeni işçi almaya başlıyorum. Hızlanıyor işler burada. Ayaklar bitince başka işlerim de var sırada. Kararını ver. Bana bir müsaade et. Hastaneye bir varam. Öksüzü şey edem. Ne edeceksen et. Nereye varacaksan var. Bana hafta sonuna kadar kararını bildir. Bak, İlyas ısrar etti diye çağırttım seni. Ya pazartesiye işbaşı yaparsın ya da beni unut, dedi Hüdayi. Bayram'ın avurtları çökmüş, solgun yüzüne bakarak bir varsayım yapmıştı. Besbelli işsiz ve açtı adam. Bayram şantiye binasından uzaklaşırken kayaların üstünden seke seke koşturdu İlyas yanına. He dedin mi Bayram, diye sordu. Önce bir yol hastaneye verem. Ne işin var hastanede? Elin garısından sana ne? Hatça gil bakiye ya öksüze. Bayram öyle düşünmüyordu. Hastaneden elmasın ne zaman taburcu edileceğini öğrenecekti. Belki de gidecek yeri olduğu için davranışlarını değiştirirse daha erken salarlardı kadını. Ne demişti ona elmas? Sokaklarda kalmamak için her gün yeni bir hastalık çıkarıyorum. Şimdi de böbreklerim ağrıyor diye biliyorlar, demişti. Hatta bir keresinde yüzündeki yarayı kurcalarken bulmuştu elması. Ne yapıyorsun, mikrop kaptıracaksın diye eline vuran hemşireye şöyle bir bakmıştı elmas. Bayram hemen anlamıştı aklından geçenleri. İlk başlarda elmas Bayram'ın teklifini duyduğunda sımsıkı gözlerini yummuş, hiç yanıt vermemişti. Bir daha da sormaya cesaret edememişti Bayram. Ama şu son günlerde büyük bir ilerleme olmuştu kadında. Konuşuyor, dertleşiyordu Bayram'la. Hatta bir iki kere gülmüştü bile. Şimdi elması ikna edebilirse eğer, onu alıp avcıdaki kulübesine götürebilirdi öksüzle beraber. İçi ısındı bunları düşününce. Sonra yine bir sıkıntı bastı gönlüne. Ya elmas istemezse? Eve çıkmak isterdi de onu istemeyebilirdi. İstemesin. O da el sürmezdi elmasa. Evine götürürdü. Başına dam, önüne aş koyardı. Karşılığında öksüze analık ederdi kadın. Hiç olmazsa babasının yanında büyürdü çocuk. Ama kim bilir, belki de isterdi. Belki de isterdi elmas. Vasıta beklemek için ana yola çıktığında bir türkü vardı dudaklarında Bayram'ın. Kurban olam gözlerinin mestine. Kalk gidelim çayır çimen üstüne. Tut kolumdan al destimi destine, ikimize derman gele, can gele. Aksamalar. Mühendis köprünün tamamlandığını valiye müjdelemek için eline telefonu uzattığında bir an tereddüt etti. Bu haberi herhangi bir haberi verir gibi vermek istemiyordu. Herkes için çok özeldi. 2 yıla yaklaşık bir süredir yaşamlarını dolduran, kendine de yön ve yaşam gücü veren köprünün nihayet bittiğinin haberi. Valiye bu müjdeyi çırılçıplak kelimelerle değil, çiçeklere sarmalayarak, bulutlara sararak, bahar coşkusunda damıtarak verebilmeyi diliyordu gönlü. Telefonu kaldırdı, çevir sesini dinledi, tuşlara bastı, karşı tarafın açmasını bekledi. Bilgisayarın başında köprü için geçirdiği yüzlerce saati, yatağında yapayalnız uzanırken köprüyü Fırat'ın üzerinde bitmiş hayal ettiği onlarca günü, Ankara'daki ilk montajının heyecanı sırasında geçmek bilmeyen zamanı da sesine yükleyerek "Köprü yola çıkmaya hazır sayın valim," dedi. Bir süre yanıt gelmedi karşıdan. Belli ki muhatabı da tıpkı onun gibi bu müjdeyi yudum yudum sindirmekteydi. Vali konuştuğunda heyecanlıydı sesi. Köprümüzü karşılamaya hazırız. Köprüyü size montajcı ekiple birlikte yolluyorum. Montajın tamamlanmasına yakın ben de geleceğim. Sizi de heyecanla bekliyoruz, dedi vali. Mühendis, vali keşke içki içseydi diye düşünüyordu o anda. Eğer içseydi, Başpınar'da kurgunun bittiği an patlatırlardı bir şampanya. Köpüklerini saça saça bir güzel ıslatırlardı köprünün soğuk çeliklerini. Çelikler şampanyanın yumuşak rengiyle ısınır, ışıldardı. Sonra Erdincan'a vardıklarında şehre tepeden bakan lokantaların birinde çekerlerdi kafayı çatlayıncaya kadar. Rakı kadehlerini karşılıklı yuvarlarken artık çok geride kalan endişeleri, gerginlikleri, çatışmaları, sataşmaları anarlardı. Fırat'ın üstüne uzanmış şantiye binasındaki ilk buluşmadan başlayarak her bir anıya bir kadeh tokuşturarak, her anı yeniden yaşayarak ta zafere kadar. Ama ne çare ki içki içmiyordu vali. İnce belli çay bardağı tokuşturmak da aynı tadı vermiyordu doğrusu. Mühendis bir işi daha tamama erdirmenin başarısını birlikte içerek kutlamak isteyebileceği bir başka kişiyi daha düşündü. O da yoktu hayatında artık. Karısı ve köprü. Onu yapayalnız bırakmamak üzere sözleşmişler gibi eşsiz bir zamanlamayla yer değiştirmişlerdi yaşamında. Karısı çıkıp giderken köprü girip yerleşmişti yüreğine. 2 yıl boyunca köprüden başka bir şey düşünmemiş gibiydi. Ne yapımı aynı zamanlarda rastlayan fabrikanın hesapları, ne alt üst geçitler, ne diğer işler. Köprü kanlı canlı bir varlık gibiydi adeta. İhtimam ve ilgi istiyordu, sevgi istiyordu, sabır istiyordu. Acaba Tanrı tarafından mı tasarlanmıştı tam köprü girerken yaşamına karısının çekip gitmesi ve giderken yüreğinden teller koparması, teller koparması? Mühendisin Erzincan'a işleri takip etmesi için yolladığı asistanı Hakan, valinin konutunun kapısını sabahın birinde çaldığında "Kötü haber nedir?" demişti vali hemen. Genç mühendisi bu saatte evine getiren sebep hayra yorulamazdı. Ya bölge müdürünün sürekli söylediği gibi dolgu çökmüştü, ya inşaatta çalışan adamlardan birine bir hal olmuştu. "Vali bey, efendim, mühendis bir kalp krizi geçirmiş. Ankara'dan telefon geldi." Başını ellerin arasına alıp kanepenin ucuna çökmüştü vali. "Nasıl olur? Genç daha. Şişman bile değil. Nasıl olur?" "Hastanedeymiş. İlk yardıma kaldırmışlar. Ben sabah erkenden müsaade ederseniz Ankara'ya..." "Git oğlum," demişti vali. "Git. Bizim de şifa dileklerimizi ilet. Hiçbir şey için üzülmesin. Bir an önce iyileşmeye baksın." "Ben hafta sonuna kalmaz dönerim efendim," demişti Hakan. Vali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doktora yapan delikanlının bahçede uzaklaşmasını seyretmişti pencereden. Mühendis, toparlanamayacak olursa Koreş öğrencisi gibi duran bu genç çocuğun eline kalacaktı köprü. Mühendisi bile yeterince olgun bulmayanların çenesinden nasıl kurtulacaktı o zaman? Ürpermiş, "Allah hepimizin yardımcısı olsun," demişti içini çekerken. Şimdi tüm bunlar geride kalmıştı. Mühendis krizi atlatmış, bir anjiyo geçirmiş, işinin başına dönmüştü. Hüdayi çıkardığı tüm sorunlara rağmen dolgusunu tamamlamış, ayakların ölçülerini biraz arttırıp mühendisin talimatına göre inşa edip yerleştirmişti dolgunun üzerine. Fora kazıklar dolgunun ucuna kazasız belasız çakılmış, Hüdayi'nin anlaşmakta zorluk çektiği ekip İşini bitirip hesabını kapatıp gitmişti. Köprü hazırdı. Dolgu hazırdı. Fırat, boynuna vurulacak geme karşı koymayacaktı besbelli. Sakin ve uysaldı. O da hazırdı. Her şey müthiş bir ahenk içinde yürümeye başlamıştı birdenbire. Mühendis sabah erken kalktı. Doktorlar ona her sabah ya yüzmesini ya da yürüyüş yapmasını tavsiye etmişlerdi. O gün rüzgarsız, berrak bir hava vardı. Eşofmanlarını, yürüyüş ayakkabılarını giydi. Başına kasketini geçirdi. dudaklarında bir ıslıkla çıktı kapıdan. Montaj ekibi emanetiyle birlikte yerine varalı henüz 2 gün olmuştu. İyi haberler geliyordu Erzincan'dan. Valinin sesi olağanüstü neşeli çıkıyordu. Hakan adeta cıvıldıyordu telefonlarda. Telefonu düşününce gece yatarken prizden çektiği telefon fişini sabah uyandığında yerine takmadığını hatırladı. Gece uykusunun en tatlı yerinde acı acı çalan ve yüreğini ağzına getiren telefon sesini de yasaklamıştı doktoru. Gerçi onu olmadık saatlerde arayacak kimsesi yoktu. Dostları münasebetsiz insanlar değillerdi. Ama şu faks çekme işini geceye bırakan iş yerleri vardı ya, kaç kere yatağından fırlayıp sağa sola çarparak telefona ulaşmış ve alo diye haykırdığında düt düt diye öten bir faks sinyaliyle karşılaşmıştı. Bir süredir gece yatarken faksa da bağlı olan telefonu fişten çekiyor, sabah uyandığında yeniden takıyordu. Eve döner dönmez unutmadan takmalıydı telefonun fişini. Her zamanki güzergahında yürümeye başladı. Sabahın nemli serinliğinde hafifçe ürperir gibi oldu önce. Hızlandıkça ısındığını, hatta terlemeye başladığını hissetti. Sabah iyimser ve dost bir yüz gibiydi bugün. Gülümsüyordu. Güneş ise afacan bir çocuk gibi bulutlarla saklambaç oynuyor, bir kaybolup bir gözüküyordu. Bazı sabahlar bu yürüyüşleri karısı ile birlikte yaparlardı geçmişte. Eğer karısı da erken kalkabilmişse ve keyfi yerindeyse aynı yolda yarım saati gidişe, yarım saati de dönüşe ayırarak hızlı hızlı yürürlerdi. Yürüyüş sırasında konuşmak istemezdi mühendis. Düşünceleriyle, iç sesiyle baş başa kalmayı tercih ederdi. Kaç kere çatmıştı ona karısı, ağzını açmayacak olduktan sonra birlikte yürümemizin anlamı ne diye. Konuşmasak da birlikte olmamızın bir anlamı yok mu sence derdi. İletişim kuramıyorsak yok elbette. Oysa konuşmadan da iletişim kurulabileceğine emindi mühendis. Yan yana olmanın, birbirinin sıcaklığını, varlığını hissetmenin, sabahın tazeliğini paylaşmanın bir anlamı vardı. Rüzgarı, sisi, yağmuru. Bir yağmur damlası düştü yüzüne, hızlandı. Gökyüzünü nereden çıktığı belli olmayan kapkara bir bulut kaplamıştı. Belli ki bastıracaktı birazdan sağanak, koşmaya başladı. Eve vardığında hem terden hem de yağmurdan sırılsıklandı. Kapıcının kapı tokmağına sıkıştırdığı gazeteyi aldı. Eliyle cebinde anahtarını ararken şöyle bir göz attı ilk sayfaya. Alt sağ köşede az yer tutan haberlerin yazı başlığını hemen seçip ayırdı gözleri. Işık söndü, otomatiğe tekrar bastı. Kapı önü aydınlanınca merdivenlere çöküp okudu. Erzincan'da acılar hiç dinmiyor. Teröristler bu kez de Başpınar'da Fırat'ın üstünde çalışan feribotu yaktılar. Vali söyleyebileceği her şeyi söylemiş ama ikna edememişti ekibi. Korkmayın, onlar yapacaklarını yaptılar. Uzun süre gözükmezler artık buralarda. Bir suç işlediklerinde bir süre yer altına iniyorlar, yakalanmamak için. Siz de bu arada bitirirsiniz montajı, demişti, dinlememişlerdi. O kadar çok şey duymuşlardı, gözleri gerçekten korkmuştu. Montaj ekibinin başındaki adam Başpınar'da bile kalmak istememiş, o gece ne parasına olursa olsun Erzincan'a dönmenin yollarını aramıştı. Yöre halkının da yardımıyla jandarma ateşe verilen feribottaki yangını söndürebilmişti ama bot su alıp nehrin dibini boylamıştı. Karşı yakaya geçme olanağı kalmamıştı. En erken ancak ertesi güne bir sal veya bir sandal ayarlayabilirlerdi. Montaj ekibinin başı şantiyede kalmaya da korktuğu için jandarma karakolunda geçirmişti geceyi. Gece boyunca nöbetçi erlerden teröristlerin bölgede gerçekleştirdikleri olayları dinlemişti. Erzincanlı karı koca öğretmenlerin PKK tarafından paramparça edilmesini, birkaç ay evvel karakolun basılıp jandarmaların öldürülmesini ve elbette başbağlar katliamının vahşetini anlatmışlardı. hatta sonu tatlıya bağlanan Şerafettin Bey'in kaçırılma olayını bile bire bin katarak ballandıra ballandıra bir korku filmi gibi nakletmişlerdi. Şerafettin Bey, Kemaliye'nin en renkli simalarından biriydi. Ağzından bal akardı. Saz çalar, şarkı söyler, halay çekerdi. Bir gün dağlarda avlanırken PKK'nın eline düşmüş, dağda insanlıktan ve insandan uzak kalmış genç adamları anlattığı hikayelerle öyle bir oyalamış ve eğlendirmişti ki canını bağışlamış, salıvermişlerdi. Şerafettin Bey'in ağzından hoş bir macera gibi aktarılan olay, jandarmanın ağzında bir dehşet öyküsüne dönüşmüş, içine baygınlıklar basmıştı montajcının. Madem ki bu lanet örgüt hiçbir gelişmeye izin vermiyordu bölgede, yapılanı yıkıyor, yakıyor, perişan ediyordu, demek ki köprüyü bitirtmeyeceklerdi ona. Israrlı davranırsa canından olacaktı. Montajcı ertesi gün Erzincan'a vardığında vali, PKK'ya teslim mi olalım yani? Korktuğumuzu, zaafa düştüğümüzü hissederlerse büsbütün üzerimize gelirler. Onlara rağmen başaracağız. Onlara rağmen buralar gelişecek, köprüler, yollar yapılacak, dağlar, yaylalar turizme açılacak, insanlara iş imkanları doğacak. Senin de bu çorbada bir tuzun olmasın mı arkadaşım? Demişti. Yarın öbür gün torunlarına övünçle anlatacağın bir hikayen olmasın mı? Olmasın. Ne korkuyorsun ölümden bu kadar be? Nasıl olsa sonunda ölmeyecek misin bir gün? Yatağımda ölmeyi tercih ederim. Sen yine zamanı geldiğinde yatağında öl de bir hayır işlediğini bilerek öl. Bak, buraların halini gözlerinle gördün. Köprü olmayınca insanlar kıyının bir tarafında mahsur kalıyor. Koskoca adamsın. Yen bu korkunu. Bitir işini, öyle git. Bir kışı daha köprüsüz geçirmesin yöre halkı. Eşkıya işimi yapmama mani olur. Yanına özel koruma veririm. Koruma kimi koruyabilmiş ki? Amerikan başkanını bile koruyamadı. Sadece kendi canım olsa neyse. Yanımda getirdiğim ekibimden de sorumluyum ben. Tamam kardeşim, al ekibini götür o zaman, demişti vali. Kalıbından beklendiğin kadar yiğit değilmişsin. Ne yapalım? Ekip Malatya'dan kalkan ilk otobüsle Ankara'ya dönmüş, montaj yarım kalmıştı. Mühendisin yeni bir ekip oluşturma çabaları uzun sürmüş, ancak bir ay sonra yollayabilmişti yeni ekibi Erzincan'a. Ama yeni gelenler bir öncekiler gibi işin ustası değildiler. Montajı zamanında bitirememişlerdi. Mevsim değişince Fırat'ın su seviyesi düşmüş, köprünün tamamlanması bir başka bahara kalmıştı. Fena oldu bu iş kaymakam, demişti vali. Bir yıl daha geri attı köprünün tamamlanması. Fena oldu bu iş. Eşkıya yakmasaydı feribotu, ilk gelen montaj ekibi de korkup kaçmasaydı, köprü tamamdı şimdi. Allah hepimize ömür versin, seneye tamamlarız inşallah, diye yanıtlamıştı kaymakam. Kemaliye eşrafından bir vatandaşın oğlunun düğünündeydiler. Kayalıkların üstüne inşa edilmiş otelin lokantasında, pencerenin önünde yan yana duruyor, güneşin son ışıklarıyla altın rengine boyanan Fırat'a kuş bakışıyla bakarken her ikisi de aynı şeyi düşünüyorlardı. Allah ömür verse bile seneye aynı koltuklarda oturmuyor olabilirlerdi. Yerlerini alacak kişiler bu özveriyi, bu kararlılığı gösterebilecekler miydi? Sürüyle işinin arasında yaşam gayesi haline gelebilir miydi bir köprü bir başkasının? Tutkuyla sevmek bir köprüyü, tutkuyla istemek ve yol üstündeki tüm engelleri teker teker sabırla ayıklamak, asla vazgeçmeyerek her şeye göğüs germek, gözü kara bir valiyle ona ayak uydurabilmiş bir kaymakama yakışıyordu ancak. Temmuz 1997. Söyledim ya, anjiyo geçirdim. Yüreğim bu heyecana dayanmaz. Köprünün ayaklar üzerine konacağı anı kandıramayabilirim, demişti mühendis. Ne yani, çocuğunun doğumunda bulunmayacak mısın, diye sormuştu vali. Ne biçim babasın sen? Çok heyecanlanırsan o anda gözlerini kaparsın veya dağlara doğru yürürsün. Nehre girer, ters istikamete yüzersin. Ne bileyim, heyecanını yenecek, seni oyalayacak bir şey buluruz elbet. Ama burada olmalısın. O anı bizimle paylaşmalısın. Köprü senin çocuğun. Mühendis telefonu kapandıktan sonra uzun süre düşünmüştü. Doğru söylüyordu vali. Orada bulunmalıydı. Önce hayalinde, sonra bilgisayar ekranında yoktan var ettiği demir çubuklar halinde alevde pişip vücut buluşuna, etek kemiğe bürünüşüne aracı olduğu köprü elbette çocuğu idi onun. Sıra bir yamaçtan karşı yamaca uzatılmasına ve köprü kimliğini kazanmasına geldiğinde, yani tam doğum anında orada olmalıydı mutlaka. Doğum sancılarını, o iziyeti, o heyecanı bizzat çekmeliydi. Çelik yığınının köprüye dönüştüğü anı gözleriyle görmeliydi. Yüreği ne pahasına olursa olsun dayanmalıydı bu heyecana. Hakan'ı, valiyi, gönüllü şantiye şefliği yapmakta olan kaymakamı, hatta Hüdayi'yi, hiç anlaşamadığı, günaha kadar sevmediği ama köprünün yerleşeceği yeri hazırladığı için köprünün bir parçası haline gelmiş olan Hüdayi'yi de yalnız bırakamazdı. Köprü tüfeğe takılmış süngü gibi duruyordu ayağın üstünde. Başpınar kıyısından sivri, uzun, tehditkar bir silah gibi uzanıyordu nehre doğru. Arkasında üstlerinde yer yer yeşillikler bitmiş çıplak ve yüksek dağlar, dağların ardında köylerinde mahsur kalmış çaresiz insanlar vardı. Öte tarafa ulaşamamanın verdiği gerginlik köprünün çeliğine siniyor, kızgınlığı güneş vurduğunda yer yer yansıyarak göz kamaştırıyordu çakmak çakmak.